Geçtiğimiz hafta bir mezmura baktık. Bu mezmur ilk mezmurdu. 150 tane mezmur var. 150 mezmurun içerisinden ilk mezmuru ele almıştım. Çünkü ondan önceki haftalar 4 ayrı değişik topraktan söz etmiş olduğum için, yani 4 ayrı yüreğin durumunu açıklamaya çalıştığım için bu birinci mezmur da buna uyum sağlamıştı. O nedenle birinci mezmuru konu olaraktan aldım. Ama uzun bir mezmur, derin bir mezmur. Zaten her defasında Rabbin sözüne zaman ayırıp üzerinde derin derin düşündüğünde, yani geviş getirmeye başladığında gerçekten de ne kadar engin, ne kadar derin, ne kadar harika bir derinlik olduğunu görebiliyoruz. Bu birinci mezmura baktığımız zaman ilk öne çıkan faktör neydi? Bunu kısa bir şekilde hatırlatmak istiyorum ve sonra devam edeceğim bu mezmura. Çünkü bitmediğinden dolayı. Bu mezmura baktığımızda, bu mezmura Enver bana sorduğunda nasıl bir başlık koyalım Recep abi diye. Ben de ona dedim ki, İki yol, iki sonuç. Yani bu yollardan bir tanesi bizi yaşama götürürken, diğer yol ise bizi neye götürüyor? Tam tersi. Yargıya götürüyor. Yani şöyle söyledim, Tanrı sayar, Tanrı'ya sırtını dayamış ve Tanrı'nın istemi yönünde hareket eden, adımlarını o şekilde atan kişi ile, insan ile kurtuluş bulmamış, Tanrı saymaz diyoruz. Sırtını Tanrı'ya dayamamış ama sırtını Tanrı'ya çevirmiş. Kendi kafasındaki doğrulara göre hareket eden, arzu ve isteklerle hayatına yön veren kişiyi bize açıklıyordu ve iki sonuç önümüze konuluyordu. Yaşam ve yargı. Ve dedim ki biz bunu eski antlaşma gözüyle baktığımız zaman, hatırlayın ne dedim? Nasıl açıklanıyordu eski antlaşma gözüyle bakıldığında? İtaat etmiş olmanın getirdiği sonuç ve itaatsizliğin getirmiş olduğu sonuç. Ve bir ayet kullanmıştım. Hatırlıyor musunuz? 3.15 dedim. Ama aslında burada bulamadık o ayeti. Sıfırı unutmuşum yazmaktan. Yani 30. bölüm 15. ayet diyeceğime 3.15 dedim size. Onun için İsmet de şaşırmıştı. Sıfırı koymayı unuttum. 30.15. Tesniye kitabı, yani yasanın tekrarı 30.15'te. Orada eski antlaşmada bu şekilde özetleniyordu. Ne diyor orada? Diyor ki işte bugün önünüze yaşamla iyiliği, ölümle kötülüğü koyuyorum. Yani kötülüğün sonucu ölüm ve şeyin sonucu da, itaatin sonucu da yaşam. Eski antlaşma bize yaşama ve ölüme giden yollar olarak bize açıklıyor demiştim. Ve şöyle devam etmiştim. Rabbin sözleri üzerinde kafa yoran, onlar üzerinde derin derin düşünen kişi, Rabbin sözüne bağlı bir şekilde yaşayan kişidir. Ama bunun tersi durumunda o kişiyi yargı beklemektedir. Ve mutluluğun sırrını açıklıyordu bu kutsal kitap bize. Hatırlayın birinci mezmuru. Bakın birazcık hatırlamanız açısından bunu söylemem gerekiyor. Mal, mülk, şan, şöhret, etiket, bilgi, eğitim hep dünya gözünde mutluluğun sırrını bu şekilde açıklıyorlar. Paran varsa senden iyisi yok. Eğitimin yerinde ise en iyi iş seni bekliyor. Yok öyle bir şey aslında. Öyle görünüyor olabilir. Hatta 73. mezmuru düşündüğümüz zaman Asaf'ı. Hani diyor ya, o kötülerin iyi yaşayışını gördüğümde ayakları az daha senden kayıyordu. Evet, doğrudur. Kötüler gerçekten, yani kötü dediğim, aslında hepimiz kötüyüz de, ama kötü dediğimiz kendi kafasındaki doğrulara göre yaşayan, Tanrı saymaz, Tanrı'yı dışarıda bırakan kişiler olarak da ifade ediyoruz. Rabbin huzuruna yaklaştığımda onların sonunu gördüm diyor Asaf. Biz sıkıntı çekiyor olabiliriz ama bizi bekleyen bir hayat var. Sonsuz yaşam. Bu harika bir şey. Bu bizi teselli etmesi gerekiyor değerli kardeşler. O açıdan dedim ki, mezmurun ilk iki ayeti onun için şu sözlerle vurgulama yapıyordu. Ne mutlu o insana ki zevkini Rabbin yasasından alır ve gece gündüz onun üzerinde derin derin düşünür. Derin derin düşünür. O zaman sır nerede? Sır, iman etmemiş kişilerin yürüdüğü yolda yürümemekte. Yani imansızların yürüdüğü yolda adımlarımızı atmamakta değerli kardeşler. Onun için bizler her ne kadar burada yaşıyor olsak da, bu dünyada yaşıyor olsak da, çünkü onlarla iç içeyiz. Hatta söyledim ya, Rabbimiz de onlarla beraber yaşadı. Değil mi? Ama onların yaptıklarını yapmadı. Onların gittiği yolda gitmedi. Onun için ayaklarımız burada. Kolosaylar 3. bölüm 2. ayeti okumuştum sizlere. Ayaklar burada ama kafa ve yürek, düşünceler Rabbe odaklı olması lazım. Hangi oranda bunu becerebiliyoruz? Koskoca bir soru işareti. Yeryüzündeki değil, gökteki değerleri düşünün diyor. Evet. Onun için Rabbimiz de bize Yuhanna 17. bölümde duasında şu sözleri söylüyordu. Ben dünyadan olmadığım gibi onlar da kimler? Ona ait olanlar. Ona ait olan bizler de diyor, dünyadan değiller. 16. ayet. 17. bölümün Yuhanna 17-16. Onun için sevgili kardeşler, Yakup bizi nasıl uyarıyordu 4. bölümde? 4-4'te. Söyleyin. 4-4. Nasıl uyarıyordu? Dünyaya dost olmak isteyen kendini Tanrı'ya düşman eder. Nokta. Bu kadar açık, bu kadar net sevgili kardeşler. Onun için Pavlos da Romalılara yazmış olduğu mektupta 12. bölümde 2. ayette. Hızlı hızlı gidiyorum çünkü zaman hızlı gidiyor. Ben de hızlı gitmek zorundayım. 12. 2. ayet. Bu çağın gidişine uymayın. Çok net ve açık. Bu çağın gidişine uymayın. Bu çağın gidişine uymayın. Neden? Çünkü Rab bu dünya için öldü. Ya bu dünya için ölen Rab ise ben nasıl bu dünyanın istek ve arzuları doğrultusunda hayatımı sürdürebilirim? Ona ihanettir aslında. Sırtımızı dünyada yaşıyor olsak da dünyaya çevirmemiz gerekiyor. Ama yüzümüz o çarmıha bakacak. Bizim için hayatını feda eden Rabbimize bakıyor olacak değerli kardeşler. Ve son olaraktan şöyle demiştim. Üç söz önemliydi bu birinci mezmurda. Bir, yürümez. Değil mi? Durmaz ve oturmaz. Üç söz. Yürümez derken neyi söylüyordu? Birlikte onların yürüdüğü yolda yürümez anlamı taşıyordu. Durmaz derken de itaat etmez, boyun eğip onlara uymaz anlamında sevgili kardeşler. Bunu açık bir şekilde ifade etmiştim. Yani onların faaliyetlerine, uygulamalarına kesinlikle katılmaz. Aksi halde İbrahim'in durumuna düşüyoruz dedim. Hatırlayın değil mi? İbrahim ve Petrus'un durumuna. Tanıklığımızı ayaklar altına almış oluyoruz dedim. Doğru mu? İbrahim yalan söyledi, tanıklığını ayaklar altına aldı. Petrus da 3 kez Rabbi inkar etti. Hatırlayın, bunu net bir şekilde söyledim. Oturmaz derken, bu ne demekti? Oturmaz. Oturmazsan bir şeye oturduğun zaman ne oluyor oturduğun zaman? Kabulleniyorsun değil mi? Yani bu insanların içerisinde yaşarken onların düşüncelerini kabul etmez. Onların düşüncelerini benimsemez, kabul etmez. Alaycıların yanında oturmaz. Evet, yine Peterson örnek verdim. Hatırlayın Getsemane bahçesinde Romalı askerler geldi demiştim. O ne yaptı? Rabbin yanında kalması gerekirken, ona dik bir şekilde onu savunması gerekirken kaçtı, kaçacak delik aradı kendisine. Ve ne tarafta oturdu? Luka 22'de okuduk. 55. ayette. Avlunun ortasında ateş yakıp çevresinde oturduklarında Petrus da gelip onlarla birlikte oturdu. Kimlerle beraber oturdu? Mesih karşıtlarıyla, İsa Mesih'in düşmanlarıyla beraber. Onun tarafında değil, o insanların, Tanrı saymazların tarafında olduğunu sergilemiş oldu. Öyle biri olmasa bile ama davranışıyla sonuç neydi? Acıydı. Koskoca bir acılık. Avludan çıktı. Acı, acı ağladı diyor. İşte bu. Rabbe sırtını dönmenin, hani kendi kafadaki doğrulara göre yaşamanın sonucu bu sevgili kardeşler. Onun için son bir ayetle noktalamıştım. Hatırlayın. Yeşu 1.8. Yasa kitabında yazılanları dilinden düşürme diyor. Ah, harika bir şey. Tümünü, bir kısmını değil, işine geleni değil. Tümünü, tamamını özenle, sıradan, üstün körü değil. Bakın bu çok önemli. Okuyup geçiyoruz ama özenle. Nasıl özen, ayeti okurken özellikle o kelimeyi öne çıkarttı. Bu çok önemli bir şey. Özenle diyor, özenle. Yerine getirmek için gece gündüz onu düşün. Bunu yapıyorsan eğer, diyor ki o zaman başarılı olacak ve amacına ulaşacaksın. O zaman şöyle demiştim. Başarının sırrı ne sevgili kardeşler? Dilinden düşürmüyorsun. Doğru mu? Gece gündüz onun üzerinde kafa yoruyorsun. Çeviriyorsun, eviriyorsun, çeviriyorsun. Ya bu sözün benim için ne anlam taşıyor? Bu söz ne demek, şu ne demek? Üzerine derin derin geviş getiriyorsun. Sindiriyorsun. Ama sindirdiğini, özümlediğini de hayata sokuyorsun. Eğer elde ettiğin değeri hayata sokmazsan sana ait olmuyor. Sadece isim taşıyorsun. Mesih'te. Ama elde ettiğin değerleri hayata sokmaya başladığın anda işte senden başkalarına da sana yarar oluyor ama başkalarına da bereket olmuş oluyorsun dedik. Böyle noktaladık. Anlaşıldı mı? Şimdi hemen hızlı bir şekilde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ve bugün umarım bitirip önümüzdeki haftalar başka konulara geçeceğiz. Rab izin verdiği oranda. Evet, Tanrı'nın sözünü derin derin düşünen, düşündükçe, üzerinde kafa yordukça, onu sindirdikçe ne oluyor? Sindirilen söz yürekte bir tat oluşturuyor. Bakın zevk sözünü kullanıyor değil mi? Baktığımız zaman zevk sözünü zevk alır diyor. Tanrı sözünden zevk alır. Nasıl zevk alabilirsin? Özümlediğinde, sindirdiğinde. Yani hayatının bir parçası olarak onu kabul ettiğinde o zaman sende tat oluyor. Tat oluşuyor. Peki bu tat, oluşan tat sende ne gibi bir etki yaratıyor? Bu tat, bu zevk. Bakın, hayatınıza bakın. Rabbin sözünü okuyorsunuz, oradaki bir söz, belki bir kelime sizi teşvik ediyor, içinizi böyle kıpırdatıyor. Hamdasın ya Rab ya diyorsun. Tam bu söz benim içindi. Hiç dediniz oldu mu böyle? Hani sen az önce söyledin Özden. Okudum ama okudum. Ki bak düşün burada da defalarca söylememize rağmen. Ama O gün okuduğunda farklı bir şey gördü. Ne oldu? Ya Rabbi sen de harikasın ya. Diyebiliyoruz değil mi? Ne oluyor? Bir tat oluşuyor. O tat ne yapıyor biliyor musunuz? Rab ile birlikte yürüyebilme yönünde bizi motive ediyor. Amin. Yani gayrete geçiriyor. O tat bizi yürü be Recep diyor, yürü. Devam et. Aldığın bu tat seni sonuca ulaştıracaktır. Ama tat alabiliyorsak Rabbin sözünden. O tat yelkene, yelkenin gitmesini sağlayan o rüzgar gibi, o tat, o zevk bizim Rab ile birlikte yürümemize katkı sağlıyor değerli kardeşler. Bu gerçekten de önemli. Onun için her zaman şunu söylüyorum. Kabul edersiniz etmezsiniz ayrı bir olay. Ben diyorum ki, bence ilişkilerdeki sorun, aile içerisindeki bozukluklar ya da değişik nedenlerden dolayı insanların inim inim inlemesi nedeni Tanrı sözünü ciddiye almamaktan kaynaklanıyor bence. Yani Rabbin sözüne ya da Tanrı'ya, yaşayan Tanrı'ya yeterince önem vermemekten kaynaklanıyor. Belki sözde söylemiyorsunuz. Ya ben Tanrı'yı, Tanrı bana ne? Belki demiyorsunuz. Ama yaşam tarzınızla sırtınızı ona dönük bir şekilde yaşıyorsunuz. Bence bu şekilde davranan kişi böyle bir sonuç elde ediyor değerli kardeşler. Ama Tanrı'ya bağlı kişinin durumu tamamen farklı. Neden? Kutsal Ruh'un yönetimi altında ve sözü ışığında adımlarını attığı için. Eğer sen Kutsal Ruh'un yönetimi altında kalarak o söz ışığında adımlarını atmaya devam edersen, zevk almaya da devam edeceksin. Tat almaya da devam edeceksin. Bu kadar açık, bu kadar net değerli kardeşler. Peki, bu Kutsal Ruh'un yönetiminde kalarak adımları atan kişi, bu kişinin yaşamında nasıl görünüyor bu? Yani ben Rab ile birlikte yürüyorum diyen bir kişinin hayatına baktığımız zaman bu nasıl yansıyor? O kişinin hayatına baktığımızda onun gerçekten de Rab ile birlikte yürüdüğünü nasıl biz anlıyoruz? Kişinin hayatında bu nasıl ortaya çıkıyor? Nasıl sergileniyor, görünüyor sevgili kardeşler? Bunu sormak istiyorum size. Nasıl? Bravo. Ona bağlı olarak. Yani bir kişi nasıl Rab'de yürüdüğünü sergileyebilir hayatında? Evet. Tamam. Yaptığı işleriyle, sözleriyle. Ama neye dayanarak? Evet. Yani itaat. Yani itaat varsa o kişinin hayatında görülmesi gereken şeyleri görme mümkün oluyor sevgili kardeşler. Peki o zaman başka bir soru soralım. Kişi neden itaat eder? Niçin itaat eder? Gehorsam diyoruz değil mi? Almanca'da. Niçin itaat eder? Sen niçin itaat ediyorsun? Sizler. Ha evet. O zaman diyebilir miyiz bunun sırrı sevgide? Eğer sevgi yoksa, bakın yürekten söylüyorum, bunu açıkça söylüyorum, her zaman söylüyorum, burada da örnek veriyorum, ben de dahil, eşim de dahil. Eşim bana itaat ediyor, ben de eşime zaman zaman itaat ediyorum. Ama itaat nedir biliyor musunuz? Eşim hayatımda onu sevdiğimi görüyorsa boyun eğiyor. Demek ki sevgi yoksa itaat da yok. Doğru mu? Sevgi ne yapıyor? Bizi itaat etme yönünde harekete geçiriyor. Onun için bu sevgi çok önemli. 1. Yuhanna çok iyi bilinen bir ayet. Hatırlayın. 1. Yuhanna mektubu. Hatırlayın bakalım. 1. Yuhanna 1.9 1.9 da meşhur ama o değil. 5. bölüm. 3. ayet. 1. bölüm. 1. Yuhanna mektubu 5. bölüm 3. ayet. Ne demek? Ne yazıyor Özlem?
Tanrı'yı sevmek, onun buyruklarını yerine getirmek demektir.
Bakın şimdi burada iki sözü altını çizin. Tanrı'yı sevmek, sevmek altını çizin, sevmek. Ondan sonra onun buyruklarını tutmaktır diyor. O zaman diyebilir miyiz? Sevgi yerine getirmek, yerine getirmek, sevmek. Diyebilir miyiz birbirleriyle iç içe, birbirlerini gerçekten de tamamlayan sözler? Çünkü bakın, seviyorsan buyruklara uyuyorsun. Ama buyrukları yerine getiriyorsan, bu buyrukları yerine getirmiş olman senin onu sevdiğini gösteriyor. Bu kadar açık, bu kadar net. Çok basit ama net. Onun için sevgili kardeşler, bunun devamı olan, yani bu ayetin bir de devamı var. Değil mi? Eğer kişi severek bu işi yapıyorsa, o zaman ne diyor? Onun buyrukları da ağır değildir diyor. E şimdi buyruklar zor mu değil mi? Zor. Zor olabilir imanlı için buyruklar. Ama buna rağmen o buyruklar imanlı da sevinç getirir. Bu çok önemli. Bilmiyorum. Zor da olsa bir takım şeyleri yerine getirmek, o buyruklar bizde sevinç yaratıyor mu, yaratmıyor mu? Sormak istiyorum size. Yaratıyor mu, yaratmıyor mu? Rabbin buyrukları sizde sevinç yaratıyor mu, yaratmıyor mu değerli kardeşler? Fark bu olması lazım aslında. Sizdeki fark bu olması lazım. İmanlıya kesinlikle acı vermez. Zor olabilir, yerine getirmekte zorlanabiliriz ama bize acı vermez hiçbir zaman o buyrukları yerine getirirken. Tam tersine sevinç verir değerli kardeşler. Bilmiyorum hiç gördünüz mü bir kardeş küçük kardeşini böyle kucaklayıp sürükleyerek taşıdığını hiç gördünüz mü? Ben kendi çocuklarımda da gördüm, birçok yerde de gördüm. Ve her zaman sormuşsun, Murat oğlum ya da kızım o senin için ağır değil mi ya? O çok fazla ağır değil mi senin için? Aa, dedim neden? Aa, çünkü o benim kardeşim diyor. Sevginin üstünlüğünü görebiliyor musunuz? Sevgi bunu yaptırıyor değerli kardeşler. Eğer seviyorsan Rabbin buyrukları sana ağır gelmiyor. Sevgi varsa, gerçek anlamda ama. Sadece sözde değil değerli kardeşler. Bunun altını önemli çiziyorum. Hiçbir zaman unutmayın. İtaat ve güven imanın hayatında bir madalyonun yüzü gibi düşün. Bir madalya var, değil mi? Bir yüzü itaat, bir yüzü güven. Güven yoksa itaat olmaz kesinlikle. Güvenmelisin ki itaat edesin. Ama itaat yoksa kusura bakma, güvenden de söz edemezsin. Yani itaat yok, Rabbin sözüne itaat yok ama ben Rabbe güveniyorum diyorsun. Hani hep diyoruz ya, yalandan kim ölmüş? Değerli kardeşler, itaatı ve güveni her zaman bir bütün olaraktan görmek zorundayız. Onun için 4. ayete baktığımızda, mezmurun 4. ayetine bakıyoruz. 1. mezmur 4. ayet. Ne diyor orada? Kötüler, yani itaat etmeyenler, Tanrı saymazlar, rüzgarın savurduğu saman çöpüne benzerler. Peki doğru kişi kime benzetiliyordu? Hatırlayın. Tanrı ile birlikte yürüyen kişi. Hatırlayın. Aynı mezmurda. Akarsular kıyısına dikilmiş ağaca benzetilmiyor mu? E peki tam tersi olan, sırtını Tanrı'ya dönmüş Yüzünü ona çevirmiş, ona bakmayan, kendi kafasına göre yaşayan kişi için ne diyor burada? Değerli kardeşler, rüzgarın savurduğu saman çöpüne. Bu nedir? Kök yok. Ölü, cansız, rüzgarın oraya buraya savurduğu çöp. Ama taneyi düşünün bir de. Buğdayın tanesi var değil mi bir de? Bir onu çevreleyen kabuk, bir de tane. Harmanda biliyorsunuz, dövülürken, değil mi? Onu atıyorlar yukarıya. Rüzgar kabuğu savuruyor bir tarafa. Uçuruyor ama gidiyor. Uçuyor gidiyor. Ama tane yere düşüyor. Bu yere düşenler kimi açıklıyor? Sadık imanları açıklıyor. Sadık. O taneler sadık olan, Rabbe bağlı bir şekilde yaşayan imanları. Peki o kabuk itaatsiz. Rabbe bakmayan, Rabbin sözünü ciddiye almayan, arkasını Rabbe dönmüş, zayıf olan kişileri bize açıklıyor değerli kardeşler. Onun için Pavlos çok güzel söylüyor. Pavlos Efeslere yazdığı mektupta bakın diyor ki şu biçimde ifade ediyor bunu. Tam benzer sözler kullanıyor, yakın sözler kullanıyor. Diyor ki 4. bölümde 14. ayette insanların kurnazlığıyla aldatıcı düzenler kurmaktaki becerileriyle her öğretinin rüzgarıyla çalkalanıp öteye, beriye sürüklenen çocuklar diyor. Kim bunlar? Rab'de sadık olmayanlar. Rab'be sadık olmadıkları için, sözde büyümedikleri için yanlış öğretiler karşısında öteye, beriye savrulan kişileri burada açıklıyor değerli kardeşler. Demek ki tıpkı hatırlayın Matta'da ifade edilen o hani kumun üzerine bina edilen ev gibi o akılsız adam. Bu konuyu paylaştık burada değil mi? Hatırlayın. Fark neydi? Akıllı adamı akıllı kılan özellik neydi? Tamam da kayanın üzerine kurmasını sağlayan neydi? Ha? Paylaştık. Bilmiyorum kaç aylar önce oldu herhalde. Kimin aklına geliyor? Bak diyor ki sözü uygulayan evini kaya üzerine koyan adama benzer diyor. Fark bu. Sözü uygulamak. Her ikisi de sözü duydu. Biri inandı ama biri iman etti. Sözde kalmadı. Öğrendiğini, elde ettiği değeri hayatına soktu. Bu da onun kaya üzerinde kalmasını sağladı. Onun için vaftizci Yahya da bu konuda çok güzel bize konuşuyor. Rabbimiz bu aradaki farkı açıklarken harika sözler kullanıyor. İsterseniz bakın Matta 3. bölümde 12. ayette bu iman etmeyenler, itaatsiz olanları açıklarken 3.12'de 3.12 İsmet buldun mu? Ne diyor?
Yabası elindedir. Harman yerini temizleyecek, buğdayını toplayıp ambara yığacak.
Ne demek bu? Ambara yığacak. Ne demek bu? Devam et.
Samanı ise sönmeyen ateşte yakacak.
Şimdi ne anlıyorsunuz? Evet yargı, kesin yargı, evet. Bakın ben şöyle düşünüyorum Recep olarak da. Ambar Rabbin yanında olacağımız mekanı gösteriyor. Yuvayı, sonsuz yuvayı. Rab'be itaat etmiş, iman eden, Rab ile birlikte yürümeye karar vermiş olan kişinin gideceği yer belli. Neresi? Ambar, sonsuz yuva. Ambarda, güvenlikte, hamdolsun. Ama diğerlerine baktığımız zaman ne diyor değerli kardeşler? Sönmeyen ateşte yakacak. Kardeşim dediği gibi yargı. Hep Tanrı'nın seven, kucaklayan, okşayan, öpen bir Tanrı olarak anlatılır değil mi? Ama Tanrı adaletli bir Tanrı dedik ya geçen hafta. Adil ve doğru. Yargılayacak. Ama bu yargı bizi ne yapması lazım biliyor musunuz? O canlara gitmemizi sağlaması lazım. Kurtulmamış canlara gitme yönünde daha çok istekli olmamız lazım. Bilmiyorum hangi oranda istek var değerli kardeşler yüreklerinizde. Onun için bunu bu şekilde algılamamız gerekiyor. Kişi Rabbin sözünde zaman geçirdikçe zevk alıyor, tat alıyor ama bu sadece okumakla olmuyor. Okumakla yetinmeyeceğiz değerli kardeşler. Okuduğumuz sözler üzerinde derin derin düşüneceğiz. Bakın ben hep burada tekrarladım. Yalvarırım sizlere. Yeniler olduğu için yine söyleyeyim. Bir keresinde aldım, defter ve kalemler dağıttım. Söz kalır, yazı uçar. Bazı kardeşler de görüyorum. Ayşe, Özlem, Çağla, bizim Ayşe da öyle. Değil mi? Hatice öyle. Bazı kardeşler bunu yapıyor. Seviniyorum aslında. Ya ben dinleyicinizi sorsam hatırlayabilir misiniz? Çok zor. Bakın söz kalır, söz uçar, yazı kalır pardon. Söz uçar, yazı kalır. Yazıya dökün. Ama okuduğunuzda elde ettiğiniz değerleri ne öğrendiniz? O parça sende ne ifade etti? Sana nasıl konuştu? Onu kendi içinizden geldiği şekilde kaleme dökün değerli kardeşler. Bunun altını yine özel bir şekilde çiziyorum. Onun için geviş getirmekten söz ettim. Uyduğu için söyleyelim. Hayvanlar sabahleyin çayıra yayılıyorlar. Değil mi? Bizim orada çiftlik var. İnekleri görüyorum. Sabah yürüyüşü yaptığımda. Dua diyorum. Ben duayı o şekilde yapıyorum. Duayla. Hepinizi hatırlıyorum. Yiyorlar. Ondan sonra ne yapıyorlar? Bir süre sonra gidiyorlar, oturuyorlar. Yediklerini çıkartıyorlar. Ağzına alıp geviş getiriyorlar. Tekrar yutuyorlar. O zaman diyebilir miyiz? Sabahleyin otlandıkları ot yarara dönüşebilmesi için çıkartılıp sindirilmesi gerekiyor. Aynı şekilde. Okuduğun, işittiğin sözler üzerinde düşünmedikçe, geviş getirmedikçe, onu sindirmedikçe sen hiçbir şekilde bir pay ondan almayacaksın sevgili kardeşler. Evet. Soracaksın kendine. Ne demek istiyor bu kardeş bu ayetle? Ya da sen bir söz okuyorsun, bir vaaz dinliyorsun. Ne demek istiyor, ne düşünüyor? Bakın her şeyde lop lop yutmayın ha. Kendinize de sorun. Dua edin. Ya Rab aç bana sözünü okurken. Ben anlamak istiyorum. Onun bunun şeyi olmayın, yönlendiricisi olmayın. Rabbin sözünü kendiniz okuyun ve araştırın sevgili kardeşler. Bakın kutsal söz harika bir şekilde Yuhanna'nın ilk mektubunda 2. bölümde 24. ayette 2:24. 2:24. Başlangıçtan beri içinde yaşadığınız söz dikkat edin. İçinizde yaşarsa işittiğiniz söz sizde hareket halindeyse o zaman diyor ki siz de oğulda babada yaşarsınız. Oğul ve babada yaşarsınız. Söz içinizde yaşarsa. Ne demektir bu? Başarının sırrı söze yakın olmak değil mi? Her zaman diyoruz ya buna yakınsan Rab'be yakınsın. Bundan uzaksan Rab'den uzaksın sevgili kardeşler. Onun için diyorum, sözün içinde yaşaması benim söze yakın olduğumu gösteriyor. Söze yakınsam, işte o zaman yine defalarca söylediğim gibi Rabbim bende yaşamasına ben izin vermiş oluyorum. onun bende olmasına izin vermiş oluyorum. Ve o yüzden bu gerçeği kavrayan o Tanrı adamı var ya, hani pişmiş tavuğun başına bile gelmeyen Eyüp. Hatırlayın o Eyüp'ü. O Eyüp var ya, o acılar adamı. Ne diyor biliyor musunuz bu gerçek karşısında? Lütfen açmanızı rica edeceğim. 23. bölüm. Eyüp 23. bölüm. Eyüp kitabı 23. bölüm 12. ayet. Ne diyor Özlem?
Ağzından çıkan buyruklardan ayrılmadım.
Kal burada. Ahmet'in, Mehmet'in ya da dünyanın bize pişirip pişirip sunduğu sözler değil bunlar, ha dikkat edin. Ne diyor? Ağzından çıkan, yani Rab'den gelen, Rabbin sözlerinden söz ediyor. Ayrılmadım. Sonra diyor?
Günlük ekmeğimden çok ağzından çıkan sözlere değer verdim.
Amin. Ekmek önemli mi? Tabii ki önemli. Yemek zorundayız bu bedenin varlığını sürdürebilmesi için. Ama ondan çok daha önemli olan bir şey olduğunu burada görüyoruz. Çok daha önemli. Çok yaşa. Nedir o? Rabbin sözlerine değer vermek. Bakın hayatınıza, ben de dahil. Hangi oranda Rabbin sözüne değer veriyorsun? Sevgili Ayşe, Özlem, Hatice, bu isimlerini zor hatırladığım diğer kardeşler, İsmet, Ali, Santa, Hülya. Hadi Hülya daha araştırma şeyinde. Daha karar vermiş değil kızcağız. Ferhat, Hasan, Çağla, Ayşo. Ha? Bakın, ağzından çıkan sözlere değer verdim. Biz eğer değişmeyen ama değiştiren söze değer verdiğimiz zaman değerli kardeşler, bakın bizi sadece beslemekte kalmayacak. Ne olacak bir de biliyor musun? Bizi hem besleyecek, beslenmiş olduğumuz için de bize değer katacak. Bakın değer, değerli arıyor mu Rab? Bizi, ya sen önce şunu şunu şunu yapman lazım. Önce şu değere ulaşman lazım. Seni o zaman kabul edeceğim mi dedi. Hayır. Demek ki nitelik, kalite, üstünlük, özellik aramıyor Rab. Ama özelliği olmayan, hiçbir özelliği olmayan Recep gibi insanları alıyor, nitelikli. Kaliteli duruma getiriyor. Özel bir duruma getiriyor. Değerli kardeşler. Onun için söylüyorum. Bize Rabbin sözü aynı zamanda değer katıyor. Bakın bu değeri nasıl ifade ediyor? Mezmur yazarı 119. Mezmur'da. 119-14. Sevinç duyuyorum öğütlerini izlerken. Bakın öğütlerini izlerken, yani öğütlerin ardından giderken, Tanrı sözünün ardından giderken diyor ki sevinç duyuyorum. Ve ne diyor? Bakın burası çok önemli. Sanki benim oluyor bütün hazineler. Değere bakın ya. Böyle bir hazineye nasıl sahip oluyoruz? Nasıl sahip olabiliyoruz? Rabbin sözlerini ağzımızdan düşürmezsek eğer, o sözün ışığında adımlarımızı atarsak eğer, tüm hazineler, ne büyük bir zenginlik ya. İnanamıyorum ya. Gerçekten inanamıyorum. Bakın nasıl devam ediyor. Yine aynı mezmur yazarı. Bakın. 72. ayete bakın. Sain Sipsik. 72. ayet. Elde ettiği bu değer, bu zenginlik karşısında bakın ne diyor. Ağzından çıkan yasa, onun sözleri, benim için binlerce altın ve gümüşten daha değerlidir. Amin. Dünyasal değerlerin çok daha üstünde bir değer katıyor Rabbin sözleri bizim hayatımızda. İstiyor muyuz, istemiyor muyuz ya? Ben sizi duygusal, duygularınızı harekete geçirmek istemiyorum burada. Ama heyecanlandığım için böyle İçimden hararetle konuşma ihtiyacı duyuyorum değerli kardeşler. Emin olun. İsterseniz kabul edin etmeyin. Ben size bunu söylüyorum. 37 yıldır deneyimin sonucu olarak. Rab benim hayatımda bana çok değer kattı. Hem de ne büyük değerler. İnanamazsınız. Burada otursam size birkaç tane daha vaaz ederim. O değerleri burada anlatmaya çalışırken değerli kardeşler. Böyle bir değeri edebilmek için ne yapmak gerekiyor? İşte o sözü hayatının bir parçası olarak görmen gerekiyor sevgili kardeşler. Onun için kendi gücüne dayanarak, kendi kafandaki doğrulara göre hareket ederek, didinerek, çalışarak, uğraşarak iman yaşamında gelişemezsin. Kendi çabanla ve gücünle. Senden kaynaklanan bir şey değil bu. Sana ne gerek? Aha işte bu gerek. Tek besin kaynağımız. Allah'ın hiç değişmeyen ama değiştiren diri sözü bizim hayatımızda gerekiyor. Onun için hepimiz bu konuda gayret içerisinde olalım. Bu yaşam yolunda ilerlerken sevgili kardeşler. Mutlu olmanın sırrı burada. Gerçekten. Böyle bir kişi nereden alıyor bu gücünü? Birinci mezmura göre. Nereden alıyor bu gücünü birinci mezmura göre? Rab'den alıyor, evet. Ama birinci mezmura göre doğru. Yani yanlış değil, kesinlikle doğru. Söz olaraktan söylüyorum. Buradaki mezmurun sözleri ışığında. Ne diyor? Üçüncü ayet okuyacağım mı? Ne diyor? Buldun mu? Üçüncü ayet ne diyor Hatice?
Böylesi akarsu kıyılarına dikilmiş ağaca benzer. Meyveleri meyvesini mevsiminde verir. Yaprağı hiç solmaz. Yaptığı her işi başarır.
Bakın. Gücü nereden alıyor? Tabii söz. Yani senin Rab dediğin olay evet doğrudur çünkü söz nedir? Söz Tanrı'yla birlikteydi. Söz beden aldı. Yuhanna 1.14 aramızda yaşadı. Söz, su, söz, tabii kutsal ruhu da açıklıyor aynı zamanda ama söz Rabbin kendisi. Onun için dedim söze yakın olduğunda Rab'be yakın oluyorsun. Çünkü Tanrı'yı söz açıklıyor bize. Onu tanımak mı istiyorsun? Buna sımsıkı sarılacaksın. Gün ve gün okuyarak onda gelişeceksin, büyüyeceksin ve o akarsular yanına dikilmiş olduğun için de ondan beslenmeye, ondan almaya devam edeceksin. Neden? Bakın o akarsular yanına dikilmiş ağaçlar yemyeşil. Bol bol ürün var değil mi? Ama biliyor musunuz buradaki ağaçlar yabani ağaçlar değil. Yani yeniden doğmuş kişiler değil. Yabani ağacı biliyorsunuz değil mi? Ağaç olarak varlığını sürdürüyor. Sıradan insanlar değiliz. Bakın buradaki kişiler yeniden doğmuş kişiler. Değil mi? Düşüncede katılan kişiler değil. Benimseyip hayata sokan kişiler. Demek ki yeniden doğmuş olan kişi akar sular yanına dikilmiş ağaç gibi Rabbin sözünden beslenme imkanı buluyor. Yani iman ediyorsun, yeniden doğuyorsun ve Tanrı seni ne yapıyor? Akarsular yanına dikiyor. Yeniden doğduğun için. Neden? Varlığını sürdürebilmek için. Değerli kardeşler. Akarsular yanına dikiyor. Hamdolsun. Ve imanlı söze önem verdiğinde, değer verdiğinde, ciddiye aldığında o zaman onda olması gereken değişim gerçekleşiyor. Ama bakın, emin olun, eğer Rabbin sözüne karşı bir isteksizlik varsa, bir ciddiyetsizlik varsa, bunun değişik nedenleri olabilir. Yani Ama ben diyorum ki emin olun kendinizi gözden geçirin. Engel olan nedir? O kuraklığa doğru sizi götüren nedir? Onun üzerine birazcık düşünün. Bakın harika bir şekilde bu sözleri de okuyacağım. Ve beşte bitireceğim sevgili kardeşler. Geçen sefer birkaç dakika yine geçirdik ama geçirmemeye çalışacağım. Süleyman'ın özdeyişleri, meselleri eski tercümede 11. bölüm 30. ayet. Bakın bu çok önemli. Yani ağaca benzetiyor, ota değil. Niye ot? Ot da yeşil ama pıt diye kopan bir şey. Koparılıp bir kenara atılan bir şey. Ama ağaç öyle değil. Ağaç sağlamlığı gösteriyor bize. Çok daha üstün bir şey. Ne diyor? 11.30 özlem.
Doğru kişinin işleri yaşam ağacının meyvesine benzer. Bilge kişi insanları kazanır.
Amin. Doğru kişinin işleri yaşam ağacının. Yerde sürünen otların değil. Oraya buraya atılan, sökülüp atılan otlar değiliz değerli kardeşler. Ağaçlarız. Hem de nasıl ağaçlar biliyor musunuz? Bakın o kadar güzel ifade ediyor ki Yeşaya, bunu da okumak istiyorum. 44.4. Yeşaya 44 ayet 4'te diyor ki akarsu kıyısında otlar arasında yükselen kavaklar gibi boy atacaklar. Kavakları bilen var mı kavak ağaçlarını? Bir özelliği var kavak ağaçlarının. Çok uzundur onlar. Değil mi? İnce uzun. Bu neyi gösteriyor? Yani gelişip büyüyecek anlamında. Oraya dikilen ağaçlar gelişerek büyüyor değerli kardeşler. Bir kavak ağacı gibi serpiliyor. Güçlü bir şekilde yukarıya doğru Rabbe giden istikamette büyüyor, gelişiyor. Ama tersini düşünelim. Rabbin sözüne bakmayan, ciddiye almayan kişiyi Yeremia güzel açıklıyor. 17. bölümde. Yeremia 17'de şöyle diyor. 5 ve 6. ayetlerde. Yüreği Rab'den uzaklaşan kişi, bakın ne diyor? Bozkır'daki çalı gibidir. Doğru mu? Ben birazcık atlayaraktan söylüyorum. Doğru değil mi? 17-5. 6. Ya. Ben çünkü tamamını yazmadım. Ama baktığınız zaman sonraki ayet 8'e bakın. Ama tersi durumunda ne diyor? Su kıyılarına dikilen ağaca benziyor. Biri bozkırda çalı. Verimsiz, kupkuru. Yuvarlanıp giden çöl üzerinde. Ama ağaç öyle değil. Sağlam. Verimliliği, canlılığı, güzelliği bize açıklıyor. Bakın değerli kardeşler. Bir ayet daha okuyacağım hızlı bir şekilde. Sayılar 24. bölüm. Sayılar 24. Ayet 6 diyor ki yayılıyorlar. Atlayaraktan söylüyorum. Yayılıyorlar. Irmak kıyısındaki Rabbin diktiği öt ağaçları. Su kıyısındaki sedir ağaçları. Bakın bunlar tesadüf değil. Öt ağacı nedir biliyor musunuz? Öt ağacı hiç duydunuz mu? Öt ağacı. Ha? Hindistan'da yetiştiriliyor. Birazcık araştırdım onu. Sediri biliyorsunuz. Sedir ağacı neyi gösteriyor? Dedik sağlam. O yelkenlerde orta direk ağacını ondan yapıyorlar. Sağlam güçlülüğü dayanabilsin diye. Sedir ağacı. Ama öt ağacından güzel bir hoş koku üretiyorlar. O kokuyu parfümlerde kullanıyorlar biliyor musunuz? Bu neyi gösteriyor bize sonuç buysa? Sedir ağacı gibi sağlam, dayanıklı, baston yutmuş gibi ayakta dimdik duran ama başkalarına da hoş koku olan, birbirine hoş koku olan. Ama nispetle yani. Ama adam ya Rabbi olduğunu söylüyor, kafasına göre yaşıyor. Özlem de yani ama hep teşvik ediyor ama bir taraftan da şunu yapıyor, bunu yapıyor. Hayır. Ya da Recep'e bak ya. Heyecanlı heyecanlı konuşuyor ama hayatı bambaşka. Benden uzak olsun. Böyle bir şey. Mükemmel olduğumu söylemiyorum. Hepimiz düşüyoruz. Ama değerli kardeşler, eğer söylediklerin hayatında yansımıyorsa kocaman bir sıfır. İstersen her zaman söylüyorum, kuş yakala ağzından. sözlerin hayatta yansıması gerekiyor. Değerli kardeşler. Onun için Kolosililer'de yazmış olduğu mektupta Pavlos 2. bölümde 7. ayette şöyle diyor değerli kardeşler. İki, yedi. İsmet ne diyor?
Şükranla dolup taşarak onda köklenin ve gelişin. Size öğretildiği gibi imanda güçlenin.
Nasıl imanda güçleneceğiz? Amin. Onda kök salarak. Peki onda kök saldığımızda ne oluyoruz? Tersinden bakıyoruz. Kök saldığımızda ne oluyor? Gelişiyoruz. İmanda güçleniyoruz değerli kardeşler. Bunun sonucu ne oluyor? Hani o yaşam fırtınaları var ya, o kuvvetli esen yaşam fırtınaları esmeye başladığında, bizi silkelemeye başladığında sevgili kardeşler, o rüzgarlar karşısında ayakta dimdik durma imkanına kavuşmuş oluyoruz. Rab'de kaldıkça. Çubuk asmada kaldığı gibi onda kalıp bir bütünlük içerisinde hareket ederek. Amin. Bende kalan, benim de sizde kaldığım kişi bol meyve verir. Amaç bu ise ben diyorum ki, evet onda kalın, çubuk asmada kaldığı gibi ama lütfen izin verin, o da sizde kalma olanağı bulsun. Eğelim yüreklerimizi, yine bitiremedik mezmuru, ama eğelim yüreklerimizi, Rab yüreklerimizi gören ve bilen, ne durumda, hangi noktada olduğumuzu Rab biliyor. Değerli kardeşler, Rab iyidir. Rab aramızdadır ruhu aracılığıyla. Bizi olmamız gereken noktaya mutlaka getirecek. Eğer onda kalmaya